Ayrım 10-8.
3 ay süreyle kendisini çevreleyen insan iskeletlerinin acılarını paylaştı. Ancak müftünün şahsen Himmler'e başvurması gaz odalarında Yahudileri izlemesine engel oldu. Kamptan çıktığında Berlin'e gitti ve Nazilerin bir Arapça propaganda bölümünde çalıştı. Ruslar şehri kuşattıklarında bir asker ölüsünün üniformasını çıkarıp sırtına geçirdi. Kolunu yaralıymış gibi sarıp sarmalayarak güneye kaçtı. Böylece Avusturya'nın Salzburg şehrine ulaştı ve orada Amerikalılar tarafından yakalandı. 4 ay sonra Arap olduğu anlaşıldı ve salıverildi. El-Kutup daha sonra liman liman dolaşıp Filistin'e gidecek bir gemi aramaya koyuldu. Sonunda bu gemiyi Marsilya'da buldu. Toplama kampında bulunması sayesinde kendini gaz odalarından kurtulmuş biri gibi tanıtıp 1500 Yahudi göçmenle birlikte kutsal topraklara doğru yola çıkmayı başardı. Abdülkadir Kudüs'e döner dönmez patlayıcı madde uzmanı olarak eski dostunun yanında yer almıştı. Bu kez uğraşı çok daha büyük çaptaydı ve ilk görevi Abdülkadir'in Kudüs'e karşı giriştiği saldırıyı başlatmak için İngiliz polisinden çaldığı kamyoneti yarım ton TNT ile doldurmaktı. Aracı şehrin Yahudi kesimini göbeğine götürmek için Arapların elinde İngiliz ordusundan kaçma 2 kişi vardı. Kardeşinin Irgun tarafından öldürüldüğünü söyleyen eski polis komiseri Eddie Brown ve kaçak onbaşı Peter Marsden. Aslında Abdülkadir'in onlara pek güveni yoktu. İkinci bir arabaya kamyoneti izlemek ve sigarasıyla fitili ateşlemek üzere Ebu Halil Genno seçilmişti. Yol kıyısında tepinen Genno şimdi İngilizleri bekliyordu. Karanlıkta köylülerden birinin mırıldandığını işitti. İşte bu gece Kudüs'te büyük bir darbe indirecek kişi. Genno ürperdi, tanrım diye geçirdi içinden. Bunların haberi varsa bütün şehirde duymuş demektir. Bir kere daha planı hatırladı. 2 İngiliz önden gidecekti. Şehrin merkezine inerken önce bir İngiliz, ardından da Haganah'ın bir denetim noktasından geçeceklerdi. Sonra aracı hedefin önünde bırakacak ve yakın bir kahvede 2 kadeh atmak ister gibi yaparak uzaklaşacaklardı. 5 dakika sonra Ebu Halil Genno 100 metre kadar ötede arabasını durduracaktı. Sonra bir sigara yakacak ve sakin sakin gidip fitili tutuşturacaktı. 2 İngiliz de kamyonet sonunda geldi. Az sonra TNT yüklü olarak Kudüs'e doğru yola çıktı. Genno arabasına bindi. O anda kara giysili bir sürü kadın karanlıktan çıktı. Eski bir dinin temsilcileri gibi Kur'an'dan bir ayet okudular. Sonra da hareket eden arabanın tekerleklerine bir bakraç keçi sütü boşalttılar. Gazeteci Ted Lowry bir İngiliz polis kamyonetinin Yafa bulvarından deli gibi fırladığını ve Hassolel sokağına daldığını gördü. İşte çok acelesi olan biri diye düşündü. Sion alanını geçti ve Ben Yehuda sokağına girerek Attara kahvesine doğru yürüdü. Tam içeri girerken müthiş bir patlama şehrin merkezini sarstı ve onu yere fırlattı. Gazeteci içgüdüsüyle hemen kendini toplayıp telefona koşmak üzere yerden kalktı. Ama Palestine Post gazetesinin telefonu meşguldü. Sabırsızlıktan kudurarak yeniden numarayı çevirdi. Hat hala doluydu. Numarayı devamlı çeviriyordu ki kahvede bulunan birinin sesi çabalarının gereksizliğini ortaya koydu. Ulu Tanrım diye bağırıyordu bir adam. Herifler postu uçurdular. Ted Lowry gazeteye vardığında yazı işleri bölümünden alevler fışkırıyordu. Duvandan kapkara kesilmiş merdivenden meslektaşlarından birçoğunun kan içinde olduklarını gördü. Binanın çevresi cam parçalarıyla kaplıydı. Patlamanın etkisiyle binanın kırmızımsı cephesi kum rengini almış ve yer yer kocaman koyu lekelerle dolmuştu. Komşu binaların açık pencerelerinden bir takım insanlar gözlerinin önüne serilen kargaşalığı seyrediyorlardı. Lowry kurtarma çalışmalarını denetliyordu. Bir elin koluna yapışıp çektiğini hissettiğinde vakit gece yarısını bulmuştu. Gelen karısıydı. Ted, gazeteyi nasıl çıkaracaksın diye sordu. Deli misin dedi gazeteci. Ödevin gazeteyi çıkarmaktır. Lowry karısının haklı olduğunu hissetti. Komşu binalardan birine yazı işlerini iyi kötü yerleştirdi. Bir saat aradıktan sonra kurtarıcı bir matbaa buldu. Sabahın 6'sında Kudüs halkıyla günlük buluşmasına sadık kalan post sokakta satılıyordu. Tek yaprak, sefil bir gazeteydi ama başlığını gururla taşıyordu. Abdülkadir büyük bir gözü peklikle şehrin Yahudi kesiminin göbeğine darbesini indirmiş ama başlıca hedefi olan Palestine Post gazetesini susturmayı gerçekleştirememişti. Yüzü sargı bezleriyle kaplı olan Shimshon Lipschitz, Hadassah kliniklerinden birinin ilk yardım salonundaydı. Karısının gazeteye gitmesini engellemek istediği adam, patlamanın kurbanlarından biriydi. Yarı kör kalacak ama öcünü de alacaktı. Yahudi devletinin kuruluşunu haber veren manşeti kendi elleriyle dizecekti. İster Kudüs'te olsun, ister Şam'da, ister Berlin'de ya da Kahire'de. Hacı Emin Hüseyini'nin alışkanlıkları değişmezdi. 3 saat uyuduktan sonra güneşin doğuşuyla birlikte kalkar, yüzünü kıbleye çevirip babasının yarım yüzyıl önce armağan ettiği yıpranmış seccade üzerinde sabah namazına dururdu. Papaz hayatı yaşayan Hacı Emin'in tek değer verdiği şey bu seccadeydi. Kahire'nin dışındaki 4 büyük villa genel karargahını meydana getiriyordu. Buralarda 200'den fazla Filistinli çalışırdı ve yarısı muhafızdı. Binalardan biri depo, ikincisi oldukça geliştirilmiş ve Kahire çarşısından alınan SCR 284 Amerikan araçlarıyla donatılmış bir radyo haberleşme merkeziydi. Patateslerin altında Filistin'e kaçak olarak sokulan, sonra da bölgenin stratejik öneme sahip 8 ayrı noktasına dağıtılan bu araçların gücü bir teknisyen tarafından arttırılmıştı. En önemlisi Abdülkadir'in karargah kurduğu Kudüs yakınındaki bir Zeyt köyüne yerleştirilmişti. Namazdan sonra Hacı Emin bir takım beden hareketleri yapardı. Bu hareketlerle birlikte izlediği sıkı rejim 55 yaşında olduğu halde Türk ordusunda subaylık yaptığı sıralardaki ince görünüşünü korumasını sağlamıştı. Sonra bir sürü insanı ölüme mahkum eden bu adam çok garip bir meraka verirdi kendine. Oturduğu evlerden her birinin ardına yaptırdığı kümese girer, çok sevdiği kümes hayvanlarının yemlerini eliyle verirdi. Hacı Emin ardından çalışma odasına girer, 3 saat süreyle tek başına gelen raporları inceler ya da yenilerini hazırlardı. Saat 10'a doğru ana villanın yaldızlı iskemlilerle süslü büyük salonuna geçerdi. Burada şark tütünüyle Türk kahvesi kokuları arasında kalabalık taraftarları o gelene kadar bir takım şeyler görüşürlerdi. O kış Hacı Emin'e hizmetlerini sunan adamlar arasında Mısır ordusundan genç bir yüzbaşı da vardı. Müftü bu ateşli subaya sabırlı olmasını öğütlemişti. "Sizin de sıranız gelecek," demişti yüzbaşı Cemal Abdülnasır'a. O gün odada alışılmamış bir telaş hüküm sürüyordu. Abdülkadir'in geleceği bildirilmişti. Filistin harekatı ile ilgili ilk raporunu müftüye sunmak için özel olarak Kudüs'ten yola çıkmıştı. İçeri girdiğinde hayranlarının taşkınlıkları arasında neredeyse ayakları yerden kesildi. Getirdiği haberler Yahudileri denize dökmek üzere onu Filistin'e gönderen kişiyi ancak hoşnut bırakabilirdi. Kudüs yolunu kesmek için giriştiği çabalar gitgide artan başarılarla sonuçlanıyordu. Ama özellikle Palestine Post gazetesinin havaya uçurulması başkentteki Yahudi mahallelerinin göbeğine darbe indirilebileceğini ispatlamıştı. Bu ilk başarıdan cesaret alarak Kudüs'ün Yahudi kesiminin göbeğine yeni bir darbe indirmeye hazırlandığını açıkladı. Ama bu kez yapacağı öylesine gözü pek birişti ki Yahudileri barış isteyip Kudüs'ü Araplara vermek zorunda bırakacaktı. Müftü çok keyiflendi. Yeğenini kutsadıktan sonra hem Kahire'den yollanacak silahları denetlemesi hem de yakınındaki bir villada oturan karısıyla çocuklarının yanında kendine fazlasıyla hak edilmiş bir dinlenme verilmesi için Kahire'de birkaç gün kalmasını öğütledi. Abdülkadir'in Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde aldığı bilimsel diploma aile geleneklerine saygı duymasını engellemiyordu. Karısını ilk kez evlendiği günün sabahı görmüştü. Baba evinin salonunda utana sıkıla peçesini kaldırdığında karısı 15 yaşındaydı. O günden bu yana kadın Abdülkadir'e 4 çocuk vermişti. Onun en ateşli destekleyicisiydi. Çamaşırlık, çamaşır dolabı, evinin öteki dolapları kocasının dostları tarafından saklaması için kendine verilen tüfekler, fitiller, tabancalar ve patlayıcı maddelerle ağzına kadar doluydu. Birlikte geçirdikleri 5 gün süresince fazladan birkaç tüfek ve birkaç el bombası sağlamak için kocasının harcadığı çabaları sevgiyle izledi. Heyecanından savaşın en önemli bölümünü vermek üzere olduğunu anladı. Hareket edeceği sabahı eline ufacık bir Kur'an tutuşturdu. 1936 yılında ağır yaralandığı zaman üzerinde ilk küçük Kur'an'ı vardı. Kahire'ye varmadan önce ikincisini kaybetmişti. Karısı 3. gömlek cebinde koruyucu bir muska gibi göğsünde taşımasını istiyordu. Villanın terasından kocasının gidişini seyretti. 4 çocuğu da yanı başındaydı. Daha sakin günlerde Kahire'den birlikte aldıkları gri elbisesini giydiğini fark edince bunun daha iyi günler belirtisi olabileceğini düşündü. Abdülkadir elini salladı, ardından son bir gülümsemeyle arabasına binip Kudüs'teki 100 bin Yahudi'yi önünde diz çöktürecek büyük darbeyi indirmeye kararlı yola çıktı. Kahire'nin 400 kilometre kuzeydoğusunda Tel Aviv otobüs garajının önündeki alanda aynı Şubat sabahı bir kadınla bir erkek ayrılmaya hazırlanıyordu. Duygulu bir sessizlikle birleşmiş karşı karşıya duruyorlardı. Orta boylu, bağ çerçeveli gözlük takan kemerli burunlu adam bir şort ve haki bir gömlek giymişti. Zırhlı otobüsün motorunun ilk hırıltısında karısına doğru eğildi ve onu öptü. "Şalom," dedi sadece otobüse binmeden. David Shaltiel de karısını son bir kere görmek için arkasına baktı ama gülümsemiyordu. 24 saat önce David Ben-Gurion ona Filistin'in en önemli askeri komutanlığını vermişti. Şehrin savunmasına yeni bir canlılık sağlamak için İsrail Amir'in yerine Kudüs'te başkomutanlığa onu getirmişti. Yahudi lider talimatını verdi. Yahudi toprağının en ufak bir parçasının bile terk edilmeyeceğini tekrarlayarak Şaltiye ile Yahudi mahallelerinin ev ev, sokak sokak savunulmasını emretti. Halk yaşadığı yerlerden ayrılmamaya zorlanmalıydı. Bir takım ailelerin boşaltılması gerekiyorsa onların yerine başkaları konmalıydı. Mümkün olan her yerde terk edilmiş Arap evlerine Yahudiler yerleştirmeli ve düşmanın bıraktığı kesimler üzerinde hak sahibi olunmalıydı. Askeri yönden Şaltiyeli Yahudi kesimlerinin içindeki Arap mahallelerini zamanla boşaltıp birleşik bir Yahudi cephesi yaratmaya çalışacaktı. Bu işi İngilizlerle ihtilafa düşmeden başarırsa İbrani Üniversitesi'nin bulunduğu Scopus Tepesi ile Büyük Hadassa Hastanesi'ni Kudüs'ten ayıran Arap mahallesi Şeyh Cerrah'ı da ele geçirmiş olacaktı. Ardından Ben-Gurion yeni komutana Yahudi Ajansı'nın Kudüs'ün uluslararası şehir sayılmasına boyun eğdiğini hatırlattı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Komisyonu geldiğinde otoritesini kabul edip işbirliği yapacaktı. İnanılmayacak kadar güç bir işti. Bunu kimse 6 Şubat 1948 günü Kudüs otobüsüne binen alnı kaygıyla kırışmış adam kadar iyi bilemezdi. David Şaltiye'nin meslek hayatı bir karşıtlıklar birikimiydi. Ama hepsinin büyüğü de Siyonist isteklerinin göbeğinde bulunan şehrin savunmasını üzerine almasıydı. Bu hareketi en az temsil edebilecek Yahudilerdendi. Askeri eğitimini Haganah saflarında değil, Fransızların Yabancılar Lejyonu'nda görmüştü. Savaşı öğrendiği dekor bugün kaderinin kendisini yolladığı Yahudi tepelerine garip biçimde benziyordu. Rif dağlarında savaşmıştı. O zamanki düşmanları da şimdiki gibi Araplardı. Abdülkerim'in amansız savaşçıları. Şaltiel Hamburg'a yerleşmiş eski bir sefarat aileden geliyordu. Dipnot. Sefarat. Yahudilik ikiye ayrılır. Sefarat adı verilenler daha çok Akdeniz ülkelerinden gelenlerdir. Aşkenazlar ise Orta Avrupa ve Rus Yahudileridir. Babası orada küçük bir döşeme atölyesinin sahibiydi. Ailesi Yahudi dininin kurallarına öylesine sıkı uyardı ki, kutsal cumartesi günü her türlü çalışma yasaklandıktan başka cebinde mendil bile taşıyamazdı. Annesi kullanacağı zaman hiçbir çaba harcamaması için mendilini koluna dikerdi. Çok küçükken kendisine verilen dini eğitime baş kaldırdı. 15 yaşındayken Yahudiliğin en kutsal bayramı olan Yom Kippur'da kaşer olmayan ilk yiyeceğini bile bile ağzına attı. Üstelik yiyeceklerin en murdarını bir domuz eti dilimini seçmişti. Ardından Tanrı'nın vereceği cezayı bekledi. Ceza gelmeyince genç Şaltiel yeryüzündeki bütün dinlerin bağnazlıklarına karşı nefret duydu. Yine de kendine özgü bir dindarlığı vardı. Yıllar sonra Daşao'da hayatı pahasına bir mum parçasını artmalı. Bunu her kutsal gün öncesine birkaç saniye yakardı. Baş kaldırması onu kısa süre sonra ailesinin yaşadığı burjuva hayatından kopmaya itti. Filistin'e göçtü. Gündüz başka bir işçinin yaptığı şiltede geceleri uyuyarak önce tütün tarlalarında çalıştı. Ardından bir otelde iş buldu. Kısa süre sonra da Tel Aviv'in ilk baş garsonu oldu. Ama önce olma zevkini bile vermeyen bir hayatın zorluğundan sıkılmakta gecikmedi. Filistin'den ayrıldı. Bir yılını geçirdiği Milano'da elektrik işleri yapan bir kuruluşta çalıştı. Sanayi de ona tütün tarlaları kadar sıkıcı geldiğinden ilk izninden yararlanıp servete kestirmeden yol almak için Monte Carlo'daki kumar masalarına koştu. Ancak bu sefarete giden en kestirme yol oldu Şaltiel için. Parasız, umutsuz, 23 yaşını Yabancılar Lejyonu'na girerek kutladı. 5 yıl sonra başçavuş rütbesi ve liyakat nişanıyla Lejyon'dan ayrıldı. Paris'e yerleşti ve gezici memur olarak Shell şirketine girdi. Fransa'yı sevdi, bağlarının ve fırınlarının ürünlerine karşı duyduğu istek hiç eksilmedi. Nazi Almanyası'na patlak veren Yahudi düşmanlığı onu yeniden Siyonizme itti, Filistin'e döndü. Oraya vardığında bulabildiği tek iş İbrani Üniversitesi laboratuvarlarında deneylerde kullanılacak tavşan ve kedilerin bakıcılığı oldu. Ama Rif savaşlarının bu eski askeri çok duygulu bir bakıcı çıktı. Tutuklu hayvanların durumlarına üzülüp bir gün kafeslerini açtı ve tümünü salıverdi. Yeniden işsiz kalan Şaltiel, iş bulma bürosu önünde kuyruğa girmiş beklerken bir eski dostu tarafından tanındı. Adam onu hemen Haganah'a yolladı. Kısa süre sonra da kendini silah satın almak üzere Avrupa'da buldu. Meslek hayatının bu yeni bölümü 1936 yılının bir Kasım gecesi Aix-la-Chapelle garında Gestapo gelip onu kompartımanından aldığında kesiliverdi. Berlin'deki Gestapo merkezinde 6 hafta Şaltiel'e işkence yapıldı. Hücreye kondu ve bu 6 hafta süresince bir bölmeye zincirli kaldı. gizleyebildiği küçük bir dil bilgisi kitabının yardımıyla hücrede İbranice öğrenerek çıldırmaktan kurtuldu. Ama öteki Avrupa Yahudilerinden 3 yıl önce ulaştığı Dachau cehenneminde David Shaltiel'in kişiliğinin en iyi yanı belirecekti. Bu umut havarisi sakin yiğitliği ve otoritesiyle arkadaşlarının çektiği sefaletleri yumuşatmayı başardı. Güçsüzleri desteklemek için güçleri harekete geçiren bu hayat aşığı adam başkalarına örnek olmakta hep birinciydi. 1939 Nisan'ında salıverildi. Filistin'e döndü. Kısa sürede rütbece yükseldi, karşı casusluğun başına getirildi. Bu görevle Irgun üyelerine karşı amansız bir savaş verme işini yüklendi. Sonra göçmenleri kaçak olarak Filistin'e sokma işini örgütlemek ve özellikle de toplama kamplarında sağ kalan Yahudileri kaçırmak göreviyle tekrar Avrupa'ya gönderildi. Serüven dolu geçmişine rağmen Shaltiel hep ince, hayatın zevklerine açık bir adam olarak kaldı. Kuru fasulye ve haşlanmış balıkla beslenen bir ülkede, sendika liderleriyle kibbutz şeflerini ilah sayan bir toplumda bir aristokrat ve Epikür'ün büyük hayranıydı hep. Başucunda hep iki kutsal kitap dururdu. İlki gerçek kutsal kitaptı, ikincisi de Michelin rehberi. Dipnot, Michelin rehberi Fransa'nın en iyi otellerini ve lokantalarını özellikleriyle veren rehber. Haganah'ta önemli yeri olduğu halde Shaltiel hiçbir zaman Haganah'a tam anlamıyla ısınamamıştı. Yabancılar lejyonunda geçirdiği 5 yıl onu çok etkilemişti bir kere. Askerlik konusunda tutuculuğun büyük düşmanıydı. Shaltiel'e göre hiçbir ordu ast-üst ilişkisine yer vermedikçe yaşayamazdı. Kafasındaki ideal subay Palmach'ın üstü başı birbirini tutmayan ve disiplinsiz savaşçılarından çok kendisini rif yamaçlarında eğiten bornozlu ve beyaz eldivenli Saint-Cyr askeri okulundan çıkma Fransızlara benziyordu. Irgun'un kendisine karşı beslediği nefret ve Siyonizm'le derin ilişkilerden yoksun bulunması bu görüşe eklenince Kudüs'te rastlayacağı güçlükler büyük ölçüde artıyordu. En önemlisi de Ben Gurion'un hesaba katmadığı büyük bir eksiklikten geliyordu. Uzun askerlik hayatı süresince David Shaltiel basit bir piyade takımından büyük birliğe savaşta komuta etmemişti. Kudüs'e geldiğinde ilk savaşını Abdülkadir taraftarlarına karşı değil, Yahudi ajansının bürokratlarına karşı verdi. Kendinden önceki Kudüs komutanı karargah olarak bir bodrumun iki odasıyla yetinmişti. Shaltiel 5 kat daha geniş yer istiyordu. Yahudi ajansının memurlarından biri ona şu mektubu yazdı. Bugünün koşullarında ilgili kurulun kararı olmadıkça çeşitli bölümlere ayrılan yerleri büyütemeyiz. Yahudi ajansı sorumlularının savaşın başlayacağını anlayamamaları karşısında dehşete düşen Shaltiel, ihtiyaç duyduğu yere kendiliğinden el koydu. Sonra klasik orduların vazgeçmediği temel ilke olan ast-üst düzenini getirdi. Genelkurmayında görevli olan herkes bir rütbe ve bir görev aldı. Bütün emirlerin yazılı olacağında karara bağladı. Aslarından düzenli rapor istedi. Bir de rütbeyle birlikte üniformanın giyilmesini şart koştu ve Haganah savaşçılarının alışılmış kayıtsızlıklarına en büyük hakaret olan selam verme zorunluluğunu yerleştirdi. İlk sınavı da gelişinin üzerinden bir hafta geçmeden verdi. Highland Light Infantry alayından bir assubay, Araplarla silahlı çatışmaya giren 4 Haganah üyesini tutuklamıştı. Bir saat sonra 4 Yahudi Arap halka teslim edildi. İçlerinden bir tanesi talihli çıktı, tek kurşuna can verdi. 3 arkadaşı önce hadım edildi, ardından da parçalandı. 4 Yahudi İngilizler tarafından soğukkanlılıkla öldürüldü diye açıkladı Shaltiel nefretle. Bundan böyle Haganah üyeleri İngiliz güçlerini tutuklama ya da üstlerine araba çarbalarına silahla karşı koymak zorundadırlar. Getirdiği ilk yenilikler ve dış görünüşündeki sertlik aslarının savaşına yeni bir anlam verecekti. İlk kez diyordu genç bir subay, nereye gittiğimizi bilen bir komutanımız var. Yine de Shaltiel durumun ciddiliğinden büyük kuşku duyuyordu. Tel Aviv'e yolladığı ilk haberde bunu ortaya koyuyordu. Acele 3000 kazak istiyordu. O sıra Zatürre, Abdülkadir'in adamlarının kurşunlarından çok daha fazla canı yakmaktaydı. Her şeyin eksik oluşundan yakınıyordu Shaltiel. Cephanenin, silahın, insanın, yiyeceğin sayısı gitgide artan düşmandan başka her şeyin. Kudüs demişti bir dostuna, bizim Stalingrad'ımız olacak. Şehrin bir bölümü için bu kehanet gerçekleşmeye başlamıştı. Araplar 2 numaralı otobüsün işlemesine engel olalı beri, surların içindeki Yahudi mahallesinde oturanlar kuşatılan gettoların yıkıntılarında er geç pes etmeye mahkumdular. Direnme güçlerini arttırmak için Haganah onlara yeni bir şef, 33 yaşlarında ve Rus asıllı bir adam yolladı. Abraham Halper'in Yahudi halkının bu sofu kanadına komuta etmek için biçilmiş kaftandı. Babadan oğula haham bir aileden geliyordu, kendisi de çok dindardı. rüşvet alan bir İngiliz subayının yardımıyla içeri sızan Halper'in karşısına çıkan ilk görüntüyle beyninden vurulmuşa döndü. Komuta etmeye geldiği askerler sopayla mahalleden kaçmaya çalışan sivilleri püskürtüyorlardı. Kuşatmanın başından beri mahallede oturanların dörtte biri İngilizlerin yardım teklifini kabul edip gitmişlerdi. Bu göç devam ederse diye düşündü Halper'in, Haganah'a sinagogun taşlarını savunmaktan başka iş kalmayacak. Yine de Halper'in halkı yerinde kalmaya zorlamak için güç kullanmak istemiyordu. Bu insanların büyük bölümü çeşitli Yahudi tarikatlarına bağlı her yaştan kişilerdi. Normale mümkün olduğu kadar yakın yaşama koşulları sağlanırsa gitmek isteği duymayacaklardı. Halper'in sonunda Aşkenazların Hahan başını çağırmaya karar verdi. Haganah adına bir yeşivaya gelip öğrenim görmek isteyen her mümine aylık vermesini istedi. Sefaratların Hahan başı bu teklifi haber alınca hemen gelip kendi cemaati için de aynı şeyi istedi. Üçüncü bir Hahan da eğitim göremeyecek kadar yaşlı olan kendi müminleri için Haganah komutanının ne yapabileceğini sordu. Halper'in onları toplayıp mezamir okumasını istedi ve her birine günde bir şilin ödeyeceğine söz verdi. Dipnot, mezamir, zebur sureleri. Küçükler de mahallenin savunmasına katıldılar. Binaların tepesinden İngilizleri gözlerken büyükleri de sokaklarda devreye geziyorlardı. Bu bina tepeleri onların her zamanki oyun yerleriydi. Sokağa çıkma yasağı sırasında bir damdan ötekine koşup mesaj taşıyorlardı. Judo yaptılar, duvarlara tırmanmayı ve evden eve atlamayı öğrendiler. Ama özellikle onlara verilen görev mahallenin büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu silahları gidip İngilizlerden satın almak ya da yürütmekti. Her sabah bir avuç şilin almak üzere genel karargaha uğruyor, oradan da İngiliz mevzilerine koşuyorlardı. Mahalledeki savaşçılardan birinin hatırladığına göre dudaklarında bir gülümsemeyle bağırarak geri dönüyorlardı. Mermi aldım, mermi aldım, bana biraz daha para verin. Halper'in halkın geri kalan bölümüne tahkimat yapma ve evleri birbirine bağlayan geçitler açma görevini verdi. Büyük bir arkeoloji meraklısı olduğundan eski metinlerde adamlarının gizli ve tehlikesizce bir destek noktasına ötekine geçebilecekleri yeraltı geçitleri bulmuştu. Bir sürü duvarcı ustasını bu geçitlerin temizlenmesinde görevlendirdi. Mahallede büyük bir tünel şebekesiyle zenginleşti. Bunlardan biri kutsal banyo Mikve'in kadınlara ayrılan bölümünden geçiyordu.